Ayrım 2. Daldan Dala. Gülseren Mungan. Sayfa 31. Kayıp Nurcan. O gün pek neşeliydi Nurcan. Dayısı ona istediği bebeği almıştı. Plastik, çıplak bir bebekti bu. Başı, kolları ve bacakları çıkarılıp takılabiliyordu. Ona güzel elbiseler dikecek, masallar anlatacaktı. Ödevlerini yapmak için kitaplarını, defterlerini alıp yere uzandı. Böyle ders çalışmayı seviyordu. Okuyacaksa sırtüstü, yazacaksa yüzü koyun yatıyor, yerde yuvarlanıp duruyordu. Ödevleri bitince bebeğine ne dikeceğini düşünecekti. Anneannesinde artık kumaşlar hep olurdu. Ertesi gün dayısı iş dönüşü elinde mukavva bir kutuyla eve geldi. Nurcan, bak annen sana bayramlık göndermiş diyerek onu oturduğu divana çağırdı. Nurcan sevinçle dayısının yanına gidip kutuyu açmasını bekledi. Annesi bu kez ne göndermişti acaba? Çok özlüyordu annesini, babasıyla kardeşlerini de. Ama onun burada anneannesi ve dayısıyla kalmasına karar verilmişti. Olsun, onları da çok seviyordu. Hem İzmir çok güzel bir yerdi. Dayısı kutuyu açmıştı. Kutudan özenle katlanmış, saten üzerine nakışlı bir bohça çıkmıştı. Kaptığı gibi çarçabuk açtı bohçayı Nurcan. İçinden renk renk, desen desen, tam Nurcan'a göre yeni dikilmiş birkaç elbise çıktı. Beyaz çoraplar, dantel bir önlük yakası da vardı aralarında. Elbiseleri tek tek açtı anneannesi, üzerine tuttu. Her biri farklı model, farklı kumaştandı. Hele bir tanesi öyle güzeldi ki. Yeşil kırmızı renklerde yanar dönerliydi. İki cebi püsküllü, belden büzgülü taftadan dikilmiş, şık, gerçekten bayramlık bir elbiseydi bu. Nurcan bayılmıştı elbiseye. Annesini düşündü, canım annem diye geçirdi içinden. Sonra da, bu elbiseyi şimdi giysem bayram kaçmış olur mu anneanne diye sordu. Anneannesi hayır olmaz dedi gülerek, gel giydireyim onu sana. Nurcan böyle zamanlarda hep aynı şeyi düşünüyordu. Annesi bu denli uzaktayken nasıl oluyordu da elbiselerini tam ona göre dikebiliyordu. Çok güzel oldu, git de komşular görsün. Hemen sokağa çıktı Nurcan. Üzerindeki bu şık elbiseyle kendini bir prenses gibi duyumsuyordu. Henüz batmamış akşam güneşinin altında pırıl pırıl parlıyordu elbisesi. Kumral saçları omuzlarında, gülen gözleriyle bir süre salındı durdu. Bahçede oturan komşuları üzerindeki bu güzel elbiseye dokunuyor, kumaşı tanımaya çalışıyorlardı. Pencereden baktıkları için elbisesine dokunamayanlar çok beğendiklerini belli ediyorlardı. Sokaktaki çocuklar da oyunlarını bırakmış ona hayranlıkla bakıyorlardı. Eve geri döndüğünde Nurcan'ın yüzünde herkesi kendine hayran bıraktırmış olmanın sevinci vardı. Dayısı sofraya salatayı hazırlarken göz ucuyla da ona sevgiyle bakıyordu. Ertesi gün sokakta büyük bir gürültü koptu. Nurcan sabahçıydı ve okuldan henüz dönmüştü. Daha önlüğünü bile çıkarmamıştı. Arkadaşlarının çoğu da aynı durumdaydı. Dışarıdan çıngıl çıngıl sesler geliyor, kıyamet kopuyordu sanki. Nurcan dayanamadı, çantasını divana attı, önlüğünü bir çırpıda çıkarıverdi, soluğu sokakta aldı. Sokak ana baba gününe dönmüştü bir anda, gözlerine inanamıyordu. İlk kez böyle bir şey görüyordu. Orta yerde çok esmer, ufak tefek bir adam duruyordu. Bir elinde burnundaki halkayla tuttuğu zincire bağlı kocaman bir ayı, diğer elinde bir tef vardı. Adam bir yandan ayıcı geldi, ayıcı geldi diye bağırıyor, bir yandan da tefini şıkırdatıyordu. Ortalık ayağa kalkmıştı. Sokağa dökülenler, pencerelerden sarkanlar. Dört ayak üzerindeki ayı adamın bir komutuyla ayağa kalkıyor, izleyenlerin ödünü patlatıyordu. Nurcan iri iri açılmış gözleriyle bir ayıya, bir adama bakıyordu. Ayının o kocaman güçlü gövdesiyle nasıl oluyor da bu çelimsiz adama boyun eğdiğini anlamaya çalışıyordu. Ayı arada bir homurdanacak olsa adam elindeki zinciri çekiyordu. Adam zinciri çekince de burnu acıyan hayvan söyleneni yapmak zorunda kalıyordu. Nurcan bunu anlayınca içi çok acıdı. Zavallı ayı acı çekmemek için denilenleri yapıyordu. Bu bir eğlence olamazdı. Adama çok kızdı içinden. Adamsa her kapının önünde, her pencerenin altında duruyor, yok mu Nazire'nin oyununu görmek isteyen, atın bakalım bir teklif diyerek tefini şıngırdatıyordu. En sonunda oğlunun ısrarına dayanamayan komşuları Nebahat Hanım, tamam haydi göster bakalım neymiş deyip adamın istediği parayı sarktığı pencereden sokağa attı. Çoluk çocukla birlikte yetişkinler de merakla adamın çevresine toplanıp bir çember oluşturdular. Artık gösteri başlayabilirdi. Adam ayıya komut vermeye başladı. Her komutta da tefini şıkırdatıyordu. Göster bakalım hamamda kadınlar nasıl yuvarlanır? Komuta alan ayı o koca gövdesiyle kendini yere atıp yuvarlanmaya başladı. Herkes gülüyordu. Hadi göster bakalım. Haççı kadın nasıl oynar? Ayı yine o koca gövdesini iki ayağı üzerine dikip oynamaya kalktı. Göster bakalım, haççı kadın nasıl çamaşır yıkar? Zavallı ayı, adamın bu komutuyla da çamaşır yıkamaya durdu. Seyredenler hem şaşkındı hem de çok eğleniyorlardı. Nurcan'ın aklıysa ayının canının ne denli yanıyor olduğundaydı. Güzel yalının bu orta halli sokağındaki cümbüş bir süre sonra bitti. Ayıcı yerdeki paraları toplayarak tef çala çala sokağa dönüp gözden kayboldu. Çocuklar da ayıcının peşine takıldılar. Fareli köyün kabağcısı gibi. O tef çaldıkça çevresindeki çocuk sayısı artıyordu. O durdukça duruyor, yürüdükçe yürüyorlardı. Başka sokaklardan da katılanlar vardı bu kalabalığa. Nurcan'ın sokağındaki yetişkinler evlerine çekilmişlerdi. Anneannesi gittiği akraba gezmesinden döndü. Oğlu neredeyse gelirdi. Eve girip Nurcan'a seslendi. Yoktu Nurcan. Kapıya çıkıp seslendi. Yine ses seda yoktu. Genellikle evden pek uzaklaşmazdı. Oynamak için en fazla yan sokağa giderdi. Arkadaşları da dönmüşlerdi üstelik. Ona ayıcıyı anlattılar. Söylenenleri anlıyordu ama yanıtlayamıyordu. Çünkü yalnızca Çerkezce konuşabiliyordu. Meraktan ve korkudan soluğu kesildi kadıncağızın. Nurcan ayıcının peşinden gitmiş olmalıydı. Ya başına bir şey geldiyse, ya yolu bulup geri dönemezse, oğlunun dönmesini bekleyemezdi. Üzerine bir ceket alıp sokağa çıktı. Tüm komşularının kapısını çaldı. Nurcan'ı en son ayı oynatılırken görmüşlerdi. Ne yapacaktı şimdi? Torununu nasıl bulacaktı? Türkçeyi de iyi konuşamıyordu. Diğer sokaklara daldı. Önüne gelene Nurcan ayı diyor, kimseye derdini anlatamıyordu. Kaç kapı dolaştığını, kaç sokak gezdiğini bilmiyordu artık. O anlatamasa da insanlar onu anlasın, yardım etsinler istiyordu. Ama kimse Nurcan ayıdan başka bir şey anlamıyordu. Yorgun düşmüştü, eve dönmeliydi. Oğluyla gidip karakola haber vermek en akıllıca iş olacaktı. Ancak şimdi de nerede olduğunu bilmiyordu. Kendi de kaybolmuştu galiba. Eve nasıl dönecekti? Neyse ki bitişi komşusu onu gördü de alıp eve getirdi. Kapı ardına kadar açıktı, içeriden ağlama sesi geliyordu. Bu Nurcan'ın sesiydi. Allah'ım şükürler olsun, Nurcan eve dönmüş dedi kendi kendine Nazlı Hanım. Ancak bu yaptığının cezasını çekecekti küçük hanım. Bakalım öyle habersiz ayıcının peşinden gitmek nasıl oluyormuş. Siniri tepesinde eve bir hışım girdi. Neyse ki oğlu henüz gelmemişti. Nurcan yere oturmuş, var gücüyle hışkırarak ağlıyor, yeri göğü inletiyordu. Bir yandan da anneanne neredesin, gel artık, ne olur gel diye de bağırıp çağırıyordu. Birden anneannesini gördü. Yerinden kalkıp boynuna sarıldı. Neredesin anneanne? Geldim, yoktun. Seni kayboldun sandım. Evi bulamayacaksın diye çok korktum. Öyle içten, öyle candan sarılmıştı ki Nurcan anneannesine. Nazlı Hanım tüm öfkesini, korkusunu, üzüntüsünü bir yana bırakıp kucakladı onu. Ona bir şey olsaydı yaşayamazdı herhalde. Şükürler olsun ki geri dönmüştü. Neredeydin anneanne? İnsan söylemeden gider mi? Ya kaybolsaydın? Anneannesi için korkmuştu Nurcan. Tıpkı onun da kendisi için korktuğu gibi. Sen de bana söylemeden ayıcının peşinden gittin ha kızım. Aklımı aldın. Niye böyle yaptın? Hesap ver bakalım. Ama anneanneciğim, adam ayıyı eziyet ediyordu. Zinciri her çektiğinde burnunu acıtıyordu onun. Ayının burnu kopacak mı diye bakmaya gittim. Kopmadı, ben de geri döndüm. Bir daha geçmesin o adam buradan. Anneanne torun birbirlerine sıkıca sarıldılar. Nurcan'ın dayısı gelinceye kadar öylece oturdular. Yalnız da. Ömer kış aylarında babasının görevli olduğu büyük bir kentte iyi bir okula gidiyordu. Yaz aylarında ise annesinin ailesiyle yaylaya çıkıyor, orada güzel bir tatil yapıyordu. Yaylanın o güzel havasını solumak, çiçeklerin arasında dolaşmak, katkısız yiyeceklerle beslenmek herkese olduğu gibi ona da çok iyi geliyordu. Bol bol kitap okuyor, bilgisayardan, televizyondan uzak sakin günler geçiriyordu. Birçok arkadaş edinmişti buralarda. En çok Semiha ve Tarık'la anlaşıyordu. Onların peynir, tereyağı, yoğurt, lor gibi süt ürünleri yapmaktaki becerilerine bayılıyordu. O da öğrenmişti biraz bazılarını yapmayı. Yalnız zaman zaman sıkılmıyor değildi doğrusu. Bilgisayarını özlüyordu, arkadaşlarını da tabii ki. Bir gün büyük babasına koyunları otlatıp otlatamayacağını sormak geldi aklına. Çok zevkli olacaktı. Onlarla dere tepe dolaşmak düşüncesi heyecanlandırıyordu onu. Başarabilir miydi? Bilmiyordu. Büyük babası bunun olabileceğini ancak önce sürü gütmeyi öğrenmesi gerektiğini söyledi. Çünkü hayvanlar yayılıp otlayacaklardı. Onları gözden yitirmemeli, dönüşte de toparlayabilmeliydi. Bir süre çoban Osman'la sürüyü otlatmaya gitti. Öyle düşündüğü kadar kolay bir iş değildi bu. Sabah erkenden yola çıkıp dağların arasında dolaşıyorlar, akşam olmadan da dönüyorlardı. Allah'tan çoban köpekleri çok işe yarıyordu. Sürüden ayrılan koyun ya da keçileri toparlayıp sürüye katılıyorlardı. Sonunda bir gün büyük babası onun yanına çağırdı ve güzel haberi verdi. "Ömer, oğlum, başlangıç olarak Osman ağabeyin sana 10 adet koyun seçip verecek. Sen onlardan sorumlu olacaksın. Köpeklerden birini de sana verecek. Yalnız buralarda çok uzağa gitmek yok. Dağlar çok tekin değildir bilmeyen için. Tamam mı oğlum?" "Tamam büyük baba, sen hiç merak etme. Yaşasın, oldu bu iş." Çok sevinmişti Ömer. Güvenilmek güzel şeydi. Şimdi tatilin tadını daha iyi çıkarabilirdi. Sabah erkenden horozların ötüşüyle uyandı. Ona verilen 10 koyun biraz ilerideki ağılda onu bekliyordu. Artık onların ağabeyi sayılırdı. Bugün ilk işi her birine bir at bulmak olacaktı. İçinde müthiş bir heyecan vardı. Korkmuyor da değildi. Henüz 11 yaşındaydı ama başaracaktı. Kalktı, giyindi. Büyük babasının verdiği özel giysiler çok rahattı. Annesi yanında götürsün diye yiyecek hazırlamıştı. Güzel bir kahvaltı yaptı, ağıla gitti. Büyük babası onu bekliyordu. "Haydi bakalım evlat, göreyim seni. Fazla açılma ha. Buralarda dolaştır sürünü." Koyunları önüne katıp daha önce çoban Osman'la dolaştıkları yere gitti Ömer. Koyunlar otlarken yanına aldığı bir çocuk romanını okumaya başladı. Hava çok güzeldi. Her taraf çiçek doluydu. Sonra dün gece yapmayı düşündüğü şey geldi aklına. Koyunlarını at takacaktı. Kalktı, her birinin yanına gidip kulaklarına adlarını fısıldadı. "Senin adın Kınalı olsun. Seninki Bal Çiçek, seninki de Koca Boynuz." Sonunda tüm koyunların adı konmuştu. Büyük bir işi bitirmiş gibi duyumsadı Ömer. Artık ki de buna dönebilirdi. Akşam üzeri büyük babasının sözlerine uyarak sürüyü topladı ve geri getirmeyi başardı. Bu başarıda Don Kişot'un da payı büyüktü tabii. Köpeğinin yani. Aradan zaman geçtikçe yaptığı işi daha çok seven Ömer artık kendine güveniyor, sürüyü daha değişik yerlere götürüp otlatabiliyordu. Bir gün geldikleri yeri pek tanıyamadığını fark etti. Epeyce açılmış olmalıydılar. Don Kişot sürekli havlıyor, huzursuz olduğunu belli ediyordu. Koyunlarsa kendi hallerinde otluyorlardı. Yalnız Koca Boynuz ortalarda görünmüyordu. Sürünün en aykırısı oydu. Hep böyle yapıyordu. Onu hep kıyıdan köşeden topluyorlardı. Ömer onu aramaya koyuldu. Yavaş yavaş dönmeleri gerekiyordu artık. Oh, sonunda onu görebilmişti. Bulundukları yerden yol bulup aşağıdaki düzlüğe inmişti. Onun gittiği patikadan ağaç dallarına tutuna tutuna Koca Boynuz'un olduğu yere geldi. Tam Koca Boynuz'u boynuzlarından tutmuştu ki yakınlarda tartışan birkaç kişinin sesini duydu. Etrafına bakındı. Kimsecikler yoktu. Allah Allah, bu sesler nereden geliyor olabilirdi? Koçu alıp dönecekken ayağına bir şey takıldığını fark etti. Eğilip aldı. Tuhaf. Bu küçük bir kadın heykeliydi. Yeniden etrafına baktı. Buralarda heykelin ne işi olurdu? Duyduğu sesler de kesilmişti. Neyse, biz dönmeliyiz artık. Yoksa akşam çökecek, kaybolacağız dedi Koca Boynuz'a. Kafasını kaldırdığında Don Kişot'u onları izlerken gördü. İçine bir güven dalgası yayıldı. Dönüş yolunda burayı yeniden bulabilmek için kendince imlemeler yaptı. Ağaçların, taşların, hatta bazı çiçek türlerinin yerlerini ezberledi. Yarın buraya daha erken gelip biraz araştırma yapmak istiyordu. Geceyi nasıl geçirdiğini bilemedi Ömer. Bulduğu heykeli kimseye göstermemiş, gittiği yerden ve duyduğu seslerden kimseye söz etmemişti. Söylese bir daha onu sürüyü otlatmaya göndermeyeceklerinden korkmuştu. Sabahleyin her zamankinden daha neşeli kalktı yatağından. Horozlar daha canlı ötüyordu sanki. Otlar, çiçekler daha güzel kokuyordu. Kahvaltıdan sonra koyunları toplarken annesi yanına geldi. "Geç kalma sakın oğlum. Yorgunsun diye dün sana bir şey söylemedim ama seni çok merak ettim. Başını derde sokacak yerlerden uzak dur. Özellikle yalnız dağdan. Oralar pek tekin değil diyorlar. Sen buradan fazla uzaklaşma, olur mu?" "Olur anne, uzaklaşmam da. Yalnız dağ neresi?" "Ben de tam bilmiyorum. Bir kez dedenle dolaşırken bana uzaktan göstermişti. Akçapınar'ın çıktığı yerin oralarda. Yeri sapadır zaten. Herkes gidemez oraya. Hani sen koyunlara dalar uzaklaşırsın diye uyarayım dedim." "Dikkat ederim anne. Don Kişot da yanımda. Sen hiç merak etme." Ömer annesinin söylediklerini aklına yazdı. Acaba dün gittiği yer orası mıydı? Tekin olmayan yer ne demekti? O sesler neydi? Neden orada bir heykel vardı? Yok, mutlaka oraya gidip ne olduğuna bakmalıydı. Hem yanında koyunları ve köpeği vardı. Kim ne yapabilirdi ki? Koyunlar kuyruklarını sallayarak çıngırak sesleri eşliğinde önüne düştüler. Don Kişot ise Kisi kavlamalarla ben de buradayım diyordu. Hep beraber otluğa çıktılar. Evleri arkada bırakıp gözden kaybolduklarında Ömer sürüsünü dün gittikleri yöne çevirdi. Epey gittikten sonra aklına yazıp belirlediği yerlerden geçti. Evet, dün geldikleri yeri bulmuştu. Çevrede Pınar olabilir mi diye bakınırken Kınalı ile koca boynuzun bir yere doğru birlikte seyirttiklerini gördü. Arkalarına takıldı. İşte suyu da onlar bulmuştu. Akçapınar dedikleri bu pınardı herhalde. Yeryüzüne çıktığı yerdi demek burası. Narin akıyordu. Eğilip suyundan içti. Sürü de su içmeye gelmişti. Don Kişot durmadan havlıyordu. Koşup susturdu onu. Yoksa burada birileri varsa geldiklerini duyacaklardı. Ömer heykeli bulduğu yere geldi. Sesleri de burada duymuştu. Kayaların çevresini dolaştı. Aralarına baktı. Ağaç kovuklarına göz attı. Olağanüstü hiçbir şey yoktu. Koyunlar otlamaya durmuştu. Arada bir de geziniyorlardı. Köpeği iki kulağını dikmiş oturuyordu. Tetikteydi. Ömer ne kadar zaman geçmişti bilmiyordu. Ama birkaç adamın sesini duyar gibi oldu. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Kulak kesildi. Evet, birileri geliyordu. Bir kayanın arkasına gizlenip gelenleri izlemeye başladı. Üç kişiydiler. Biri kısa boylu tıknazcaydı. Diğer ikisi uzun ve iriydiler. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Birden ortadan kayboldular. Ömer şaşırmıştı. Nereye kaybolmuşlardı? Bir süre bekledi. Sonra aşağıya inip onları gözden kaybettiği yere geldi. Çevreye bakındı, bir şey göremedi. Biraz daha dolandı. Evet, işte burası dedi kendi kendine. Ağaç dallarıyla kapatılmış bir oyuktu burası. Aklına Ali Baba ve Kırk Haramiler geldi. Korktu. Yine de kendine geçebilecek bir aralık buldu. İçeriye süzüldü. Sesler derinden geliyordu. Mağaranın içi çok karanlık sayılmazdı. Bir yerlerden ışık giriyor olmalıydı. Gözleri alacakaranlığa alışınca onlara epey yaklaştığını fark etti. Daha fazla sokulmamalıyım diye düşündü. Bulunduğu yerdeki bir kayanın arkasına saklandı. Onları görebiliyor ve duyabiliyordu. Kalbi küt küt atıyordu. Adamlar konuşuyordu. Söyleyin bakalım. Son bulduğumuz 13 heykeli alıcı bulduk mu? Yok, daha bulamadık. Yalnız heykellerden biri kayıp bilesiniz. Nasıl kayboldu ya bu heykel? Taşırken düşürdük herhalde. Ne yapalım? O da olmayı versin. Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Peki bu toprak sürahilerin alıcısı ne zaman geliyor? Yakında. Bana haber edecekler. Merak etmeyin. Onlar konuşurken Ömer sessizce dışarı çıktı. Bu adamlar antik eserleri çalıp satıyorlardı demek ki. Öğretmenlerinin bu konuda anlattıklarını düşünmeden edemedi. Bu değerli buluntuları başkalarına satmak ne korkunç bir şeydi. Para için bu denli kötü olunabilir miydi? Çok kızmıştı Ömer. Hemen gidip evdekilere gördüklerini anlatmalıydı. Bu adamlar mutlaka cezalandırılmalıydı. Dışarı çıktı. Aceleyle koyunları topladı. Evin yolunu tuttu. Vardıklarında hem sürü hem Ömer soluk soluğaydılar. Büyük baba bu gelişin pek iç açıcı bir geliş olmadığını anlamıştı. Onları karşıladı. Beti Bey'inize 60 torununu yanına alıp çardağın altına oturttu. Ayran getirmelerini istedi. Yanına da yiyecek bir şeyler koydurttu. Şimdi torununun kendine gelmesini bekliyordu. Ayranını içtikten sonra sakinleşen Ömer gördüklerini ve duyduklarını ailesine anlattı. Bulduğu heykeli de getirip onlara verdi. Jandarma uzun zamandır o yöredeki arkeolojik kazılardan çıkan değerli buluntuları çalıp satan bu adamları arıyordu. Ömer'in yardımıyla yerleri bulundu ve yakalandılar. Ömer tarihi eser kaçakçılarını yakalatmıştı ama kendini düşünmeden tehlikeye attığı için büyük babası çok üzülmüştü. Belki de bir daha sürüyü ot atamayacaktı. İkinci ayrımın sonu sayfa 49.